Ayrım 23, Yüzler ve Maskeler, Eduardo Galeano, sayfa 222. 1867, La Paz, Uluslararası İlişkiler Bilimi olan Diplomasi Üstüne. Savaşlara ve fiestalara sürdüğü atı Holofernes'e binmiş olarak Başkan Melgarejo, La Paz Katedrali'ne geliyor. Bir seyvan altındaki kadife koltuğa oturarak duayı dinliyor. Sırtında Şili ordusunun general üniforması var. Göğsünde de Brezilya'nın imparatorluk nişanının şatafatlı kordonu. Bunca gelip gitmeler ve öldürmelerden sonra Melgarejo kendi sırtındaki gömleğe bile güvenmemeyi öğrenmiştir. Arada bu gömleği hışımla çıkartıp kurşunlarla delik deşik ettiği söyleniyor. Komutan komutasını verirken parmağını tetikten çekmez. Dünyada bu demir generalin burun kıvırmadığı iki varlık vardır. Yalnızca iki. Atı Holofernes ve Dilber Juana Sanchez. Siyah at bakanlar, piskopos ve generaller arasında bira içmek üzere başkanlık sofrasına gelince Şili Büyükelçisi kadehini Holofernes şerefine kaldırıyor. Brezilya Büyükelçisi ise Juana Sanchez'i öyle gerdanlıklar, bilezik ve taçlarla donatıyor ki başkanın kadını bunları en çılgın hayallerinde bile görmemiştir. Melgarejo göğsü Brezilya nişanlarıyla donatılmış olarak Amazonya'da 65 bin metrekarelik Bolivya ormanlarını Brezilya'ya bırakıyor. Şili ordusunun generalliğine getirildiği zamanda nitrat zengini Atakama çölünün yarısını Şili'ye bağışlıyor. Bu çölde şimdi Şili ve İngiliz kapitalistleri Avrupa'nın tükenmiş topraklarınca en çok aranan bu gübreyi yağmalamaktadırlar. Atakama çölü kesilip ayrıldığı zaman Bolivya denizli olan bağlantısını yitirmeye başlıyor. Atakama çölünde bir kaya üstündeki yazılar. Antonio, senin için ölüyorum. Kim olduğumu biliyorsun. Çanar Cidio yargıcı yolsuzluk yapıyor. Üç onsumu öde bana Ramon. Yönetici eşektir. Don Tipi, ben kırmayım diyor. 1867 Bogota, Maria diye bir roman. Hanımlar hamaklarında uzanmış, bukleleri o fil dişi boyunlarına dökülmüş, baş uçlarında da ölüler gibi giyinmiş, suratları tavuk haşlamasına benzer beyefendiler onları sallamakta. Uzaktan başları sepetli bir zenciler kervanı geçiyor. Var olup can sıktıkları için özür dilercesine sessiz. Büyük çiftliğin bahçesinde kahve kokusu, gardenyaların ıtırı. Jorge Isaacs kalemini gözyaşlarıyla ıslatıyor. Bütün Kolombiya hıçkırıklara boğulmuştur. Efrain zamanında gelemedi. O denizde dalgaları yara dursun, kalıtımsal ve onmaz bir hastalığın kurbanı olan akrabası Maria, bakire olarak cennete gitti. Mezar başında Efrain aşkının mirasını göğsüne bastırıyor. Maria ona kendi eliyle işleyip gözyaşlarıyla ıslattığı bir mendil, kendisi gibi beyaz, yine kendisi gibi solmuş birkaç zambak yaprağı, yaşarken zarif bir kastilya gülü olan cansız elinden çıkartılmış bir yüzük ve ölüm dudaklarını dondurmazdan önce öpmeyi başardığı madalyonun içinde bir tutam uzun saç bırakmış. 1867 Querétaro, Maximilian. Juarez'in ordusuyla Meksika halkının sayısı bini bulan gerilla çeteleri Fransızları ülkeden kovuyor. İmparator Maximilian bin yaşasın Meksika diye bağırarak çamurların içine yuvarlanıyor. Sonunda 3. Napolyon ordusunu geri çekiyor. Papa Maximilian'dan yaka silkmekte. Muhafazakarlar imparatorun ülkeyi yoksullaştırdığını ileri sürmektedirler. Onu bu yeni Fransız kolonisinin başına Napolyon geçirmişti. Ama Maximilian onu dinlemedi. Papa dünyasal mülklerini geri alacağını ummuş, muhafazakarlar imparatorun Meksika'daki liberallik şeytanını kovmasını beklemişlerdi. Gel gelelim Maximilian Juarez'e savaş açmakla birlikte Juarez'inkine çok benzer yasalar çıkartmıştı. Yağmur altında Querétaro'ya bir araba geliyor. Başkan Juarez yabancı işgalcileri tepeleyen adam üstü açık duran çiçeksiz tabutun başına gidiyor. Geniş kenarlı sombrerosu ve pullu cepkeniyle Meksikalı kovboylar gibi giyinip Alameda boyunca gezinmesini seven o baygın mavi gözlü prens burada yatmaktadır. Ekvator yoksullarının şarkısı. Aç mısın canım? Evet açım. Karnının gurultusunu ye. Bir sinek şişle. Akan kanı iç. İşkembesini sakla. Yarın meze yaparsın. 1869 Mexico City, Juarez. Roma'daki papayı ve Napolyonların üçüncüsünü tepeleyen bu Meksika kızılderilisinin yüzü Oksaka taşından yontulmadır. Sözü ve gülümsemesi kıt, her zaman frak ceket giyip yüksek yakalık takan, her zaman siyahlar içindeki Benito Juarez bir kayadır. Çevresi bilim adamlarından oluşma bir koroyla sarılı. Tartışan, yorumlar yapan, ders okuyan, altın gagalı, yaldız tüylü bir bilgiçler sürüsü. Juarez başa geçtiği ve liberallerin bilgisizlik ve gerildikten hasta durumda olan ülkeyi uygarlığa kavuşturacak şifalı ilaç reçetesini yazdıkları sırada Meksika'da papazların sayısı öğretmenlerden çok ve ülkedeki her şeyin yarısı kilisenindir. Çağdaşlaşma terapisi barış ve asayiş gerektirmektedir. Veren ve sıtmadan daha çok can alan savaşlara bir son vermek lazımdır. Gel gelelim, savaş belası Juarez'in yakasına acımasızca yapışmıştır. İlkin Fransız işgalcilerine karşı savaş verildi. O gün bugündür de emekliye ayrılmayı reddeden despot kahramanlara ve geleneksel topraklarını bırakmak istemeyen Kızılderililere karşı savaşılıyor. Gerçi oy kullanma hakkı azınlığın ayrıcalığıdır ve bu hakkı pek az kişi kullanmaktadır. Ama Meksikalı liberaller evrensel eşitliğe ve ifade özgürlüğüne körü körüne inanmaktadırlar. Ülkedeki bir avuç okulun kentlerde olmasına karşın onlar kurtuluşun eğitimde olduğuna inanıyorlar. Çünkü ne de olsa liberaller esin perileriyle, kızılderililerle geçindiklerinden daha iyi geçinirler. Büyük çiftlikler daha da büyüdükçe onlar işlenmemiş toprakları verimlileştirecek öncü toprak adamları düşünüyorlar. Sihirli tren yollarının, duman saçan lokomotiflerin, tüten bacaların, Avrupa'dan çağdaşlaşma getirecek olan düşüncelerle insanların ve sermayenin düşünü kuruyorlar. Zapotek Kızılderililerinin oğlu olan Juarez'in kendisi de Meksika'nın Kuzey Amerikan yasalarını kopya ederse Birleşik Devletler'e benzeyeceğine ve İngiliz ürünleri tüketirse İngilizler gibi çalışkan bir ulus olacağına inanmaktadır. Fransa'dan düşünce ithal edersek diye düşünüyor Fransa'yı tepelemiş olan adam, Meksika allame bir ülke olup çıkar. 1869 San Cristobal de las Casas. Ne toprak dilsizdir ne de zaman. Altındaki ölüler arasında geçen onca konuşma toprakta titreşimler yaratıyor. Mezarlık bir pazar yeri gibi uğuldamakta. Eski Chiapas ayaklanmalarında can vermiş olan Mayalar en son haberleri kutluyorlar. Bu ellerde onlar kadınla köpekten olma ilk işgalcinin topraklarına saldırdığı o en eski günlerden beri mızrak ve baltayla dövüşe gelmişlerdir. Ölüler kendi aralarında tatlı tatlı çene çalıyor ve yaşayanları rüyalar yoluyla kutlayıp onlara kulağın duyamayacağı gerçekleri söylüyorlar. Yöredeki Kızılderililer yine baş kaldırıp ayaklanmışlar. Borç tutsa Kızılderililer hasiyendaları yıkıp hapishaneleri yakıyor ve Juarez'e karşın toplu halde işledikleri ortak topraklarını savunuyorlar. Dağ tanrıları da bayram ediyor. Rüzgarı hastalık ve açgözlülükle yüklü estiği zaman başka yöne döndürenler onlardır. 1869 Mexico City, Juarez ve Kızılderililer. Bir isyancı, eşkıya ve azgın bir sosyalist olduğu için Julio López bir yıl önce kurşuna dizilmişti. Julio López, Chalco bölgesindeki Kızılderililerin başına geçerek zenginlere karşı savaş ilan etmiş, halkının çalınan topraklarını yeniden ele geçirmek için baş kaldırmıştı. Chalco'daki Kızılderili tutsaklara asker üniforması giydirmiş, onları Yucatanlı isyancı Kızılderililere karşı savaşmaya zorlamışlardır. Her savaşta barışı kabul eden taraf bir dahaki savaşta barışı dayatan olup çıkıyor. Yenilgiye uğrayan isyancılar yeni isyancıları öldürmeye zorlanıyor. İşte böyle Başkan Juarez'in hükümeti Yucatanlı Mayalara karşı Chiapaslı Mayalara, Nayaritli Koralara, Michoacanlı Taraskanlara, Sonoralı Yakuilere ve kuzeydeki Apaçilere karşı asker yollayıp duruyor. Kendi toplumlarının topraklarını yeniden alabilmek için Kızılderililer Hacienda levhalarını ters çeviriyorlar. İlk ölüler düşüyor ve hava barut dumanından ibaret kalıyor. Juarez'in anayasası Kızılderilileri küçük iş sahipleriyle özgür işçilere dönüştürmek istiyor. Juarez'in yasaları kırbaç sehpasıyla prangayı, borç yüzünden köleleştirmeyi ve boğaz tokluğuna adam çalıştırmayı yasaklamıştır. Ama uygulamada Kızılderililer ortaklaşa sahip oldukları topraklara el konulmasıyla büyük mülklerin kölesi ya da kentlerde dilenci durumuna düşüyorlar. Benito Juarez dağlarda dünyaya gelmiştir. Onu andıran kayaların arasında, Guaylatao gölünün kıyısında. Dünyaya Meksika'da konuşulan sayısız Kızılderili dillerinden biriyle seslenmesini öğrenmişti. Daha sonraları inanmış bir adamın kanatları altında kalem sahibi biri olmayı öğrenecektir. 1869 Londra, Lafarge. Paul Lafarge, Flora Marx'ı kuşatma altına almaya başladığı sıralarda bilimsel sosyalizmin kurucusu Kapital'in ilk cildinin düzeltilerini bitirmek üzereydi. Karl Marx bu Kübalı gencin ateşli hamlelerine pek sıcak bakmıyor. Yeşil gözlü kızına daha ağır başlı İngiliz terbiyesiyle kur yapması için onu uyarıyordu. Aynı zamanda bir takım ekonomik garantiler de istiyordu ondan. Almanya, Fransa ve Belçika'dan kapı dışarı edilmiş olan Marx, Londra'da gırtlağına kadar borca batmış, bazen gazete alacak bir metelik bile bulamadan zor zamanlar geçirmişti. Sürgün yaşamının sefaleti çocuklarından üçünü ölüme göndermişti. Ama Marx, Kübalı Lafarge'i korkutamıyor. Korkutamayacağını başından beri bilmektedir zaten. Birbirlerini sevmelerine karşın çatışmaya başladıklarında Lafarge henüz çok gençti. İşte şimdi Haiti'li bir kırmayla Jamaikalı bir Kızılderili'nin büyük torunu olan bu Kübalı mestizodan Marx'ın ilk torunu dünyaya geliyor. 1869 Acosta Nu. Paraguay Atnalları altında çiğnenerek düşüyor. Ve düştüğü yerden dövüşmeyi sürdürüyor. En son toplar kilise çanlarından, taş ve kum karışımlarından yapılırken, üçlü ittifakın ordusu kuzeyden bastırıyor. Yaralılar sargı bezlerini söküp açıyorlar. Çünkü düşman saflarında savaşmak ya da köle damgası yiyerek Brezilya'daki kahve çiftliklerine götürülmektense kan kaybından ölmek yeğdir. Asunción'un yağmalanmasında mezarlar bile insaf görmüyor. Piribebuy'da işgalciler kadınların sakatlarla ihtiyarların savunduğu siperleri ezip geçiyor. Yaralı dolu hastaneyi ateşe veriyorlar. Acosta Nu'da düşman saldırısını yünle camdan sakal takınmış çocuk birlikleri göğüslüyor. Kanlı vahşet sürüp gidiyor. Kurşunla ölmeyenleri salgınlar öldürüyor. Ve her ölüm acı veriyor. Her ölüm son gibi görünüyor. Oysa ilktir. 1870 Kora Dağı. Nefes alıp veren bir ölüler kervanı bu. Paraguay'ın son askerleri Mareşal Solano López'in ardından yürüyorlar. Çizme ve eğer diye bir şey göremezsiniz. Çünkü bunlar yemek niyetine yenilmiştir. Ama yara ve paçavra diye bir şey de yok ortada. Çünkü bu askerler kemik ve çamurdan oluşmadır. Ormanlarda dolaşan çamurdan maskeler, çamurdan kabuklar, güneşin bataklık çamuruyla kırmızı çöl tozundan pişirdiği topraktan yüzler. Mareşal López teslim olmuyor. Sandralar içinde sayıklayıp kılıcını havaya kaldırarak son saldırısını başlatıyor. Hiçliğe karşı. Komplolar meydana çıkarıyor, yoksa hayal mi ediyor? Hainlik ve zayıflık suçundan ötürü kendi kardeşiyle bütün akrabalarını idam ettiriyor. Piskoposla bir bakan ve general de cabası. Barut olmadığı için idamlar mızrakla gerçekleştiriliyor. Birçoğu López'in buyruğuyla, daha çoğu da yorgunluktan birçok insan ölüyor. Ölüler yollarda kalıyor. Toprak kendinden gelmeleri bağrına basıyor, kemikler iz sürenlere yol gösteriyor. Muazzam düşman birlikleri Kora Dağı'nda halkayı kapatıyor. Lopez'i dağdan indirip Akuidaman ırmağının kıyısına getiriyorlar. Mızrakla yaralayıp kılıçla öldürdükten sonra hala uluduğunu görerek tek kurşunla işini bitiriyorlar. 1870 Kora Dağı, Eliza Lynch. Eliza Lynch zafer kazanmış, düşmanla çevrili durumda. Solano Lopez için tırnaklarıyla mezar kazıyor. Borazanlar çalmaz olmuştur. Ne kurşun vınlaması ne mermi patlaması. Sinekler Mareşal'in yüzünü kaplıyor, doğranmış gövdesine saldırıyor. Ama Eliza'nın gözlerinin önünde yalnızca kırmızı bir sis vardır. Elleriyle toprağı kazarken bu uğursuz güne lanetler yağdırıyor ve güneş ufukta duralar gibi oluyor. Çünkü gün Eliza lanetini kesmeden sona ermeyi göze alamamaktadır. Tırmık ve sopayla donanmış kadın saflarının başında dövüşmüş olan bu altın saçlı İrlandalı kadın Lopez'in en aman dinlemez danışmanı olmuştur. Dün gece 16 yıldan ve 4 çocuktan sonra Solano Lopez ilk kez onu sevdiğini söylemişti. Guarani. Yerle bir olan Paraguay'da dil ayakta kalmıştır. Kızılderili dili olan Guarani'nin fethedilenlerin dili olmakla birlikte fatihlerce benimsenen bu dilin gizemli etkileri vardır. Yasaklamalar ve küçümsemelere karşın Guarani hala bu harap ülkenin ulusal dilidir ve yasalar başka türlü buyursa da ulusal dil olmayı sürdürecektir. Bu ülkede sivrisineğe hep şeytan tırnağı, tayyare böceğine şeytanın küçük atı, yıldızlara ayın kıvılcımları ve alacakaranlığa gecenin ağzı denecektir. Paraguay askerleri savaş boyunca moral konuşmaları ve parolalar için Guarani dilini kullanmışlar, şarkılarını Guarani dilinde söylemişlerdi. Şimdi ise ölenler Guarani dilinde sessizliğe gömülüyor. 1870 Buenos Aires, Sarmiento. Paraguay'daki zaferin resmi bildirisi Arjantin Başkanı Domingo Faustino Sarmiento'nun eline geçmiştir. Başkan Bando'nun serenatlar çalmasını buyuruyor ve Tanrı Guarani halkının ölümüne bir tiranın neden olmasını buyurmuştu diye yazıyor. Dünyayı o pislik yığını insanlardan temizlemek gerekiyordu. Hayvanları Koruma Birliği'nin kurucusu olan Sarmiento, katıksız ve utanmasız bir ırk ayrımını savunuyor ve gözüne kırpmadan uyguluyor. Aşağı düzeydeki ırklarla hiçbir suretle karışmamış olan Kuzey Amerikalılara hayran. Meksika ve güneyinde ise yalnızca barbarlık, pislik, kör inanç, karmaşa ve delilik görüyor. Bu karanlık gölgeler onu hem dehşete düşürüyor hem de çekiyor. Sarmiento bir elinde kılıç, öteki elinde lambayla yürüyor onların üstüne. Vali ve başkan sıfatıyla mezarlıkların ve okulların sayısını arttırıyor ve gırtlak kesmek, tutumluluk, kitap okumak gibi soylu erdemlere özendiriyor. Bir yazar olarak goşolarla kızılderililerin ve zencilerin ortadan kaldırılarak yerlerine Avrupa'dan beyaz işçiler getirilmesine ilişkin frak ceketini ve İngiliz tarzı saç kesimini savunan son derece yetenekli yazılar yazıp yayımlıyor. 1870 Rio de Janeiro, yüzlerce şamdan aynalarda çoğalıyor. Ve ipek kunduralar Baron de Itamarati'nin sarayındaki dans salonunun pırıl pırıl zemininde vals halkaları çiziyor. Sonu gelmeyen el öpmelerle kadeh şıkırtıları ve çağrılıların bulutları arasından şahane çift salondan salona geçiyor. Yükselen asker borazanlarıyla alkış tufanları dansı yarıda kesiyor. Beyler penguenleri andırırken kasnaklı eteklerinin ve savrulan dantellerinin içinde hanımlar kelebeklere benziyor. Birkaçında da Madame Artemis'in Avrupa'dan ithal ettiği yapma göğüsler var. Soluklarına tam uyum sağlayarak inip kalkıyor. Brezilya Paraguay'ın mahvını Fransız tarzında müzik ve şampanyayla kutlamakta. Baloya gelen arabaların yolu pis kokulu kavanoz ve variller taşımakta olan zenci dizileriyle kesişiyor. Sinek bulutları zenci alaylarını Rio de Janeiro kumsallarına kadar izliyor. Köleler her akşam efendilerinin bokunu bu güzelim körfezin sularına boşaltıyorlar. 1870 Rio de Janeiro, Maua. Bir yandan Paraguay'ın yerle bir edilmesini kutlarken, müttefikler bir yandan da ezilenden en büyük lokmayı kimin koparacağı konusunda kavga ediyorlar. Rio de Janeiro'da coşkulu kutlamaları çatık kaşla seyreden ve yeni serhatlar konusundaki konuşmalara omuz silken biri var. İmparator II. Pedro'nun sayesinde Maua baronu olan Irineo Evangelista de Souza bu savaşı hiç istememişti. Ta başlangıçtan beri savaşın uzun ve kanlı olacağı ve bu savaşı kazananın yitireceği konusunda ön sezilere kapılmıştı. Brezilya İmparatoruna şeref madalyası mı dediniz? Zaferle aydınlanmış bir barış ha? İmparatorluk hiç savaş olmamış gibi gelişip zenginleşecek ne demek? Baron de Maua, Londralı Rothschild'lerin, bu Brezilyalı ortağı düşmanı yok edenlerin şimdi Londra'ya eskisinin iki katı borçlu olduklarını biliyor. Büyük çiftliklere sahip olan Maua, kahve yetiştiren çiftliklerin savaş alanlarında binlerle kara köle yitirdiğini de biliyor. Savaştan zaferle çıkan ülkelerin bütçelerini finanse edip banknotlarını basmaya alışık olan Maua, onların kendilerine karşılığı olmayan senetlere gömmüş olduklarının ayırdındadır. Belki bu yeni biten savaşın kendi kişisel yıkımının başlangıcı olduğunu da biliyordur. Alacaklıların gün gelip altın çerçeveli gözlüğüne bile el koyacaklarını, ömrünün son yıllarında yine bir zamanlar adı bilinmez bir gemicinin Rio rıhtımlarında bırakıp gittiği o kimsesiz çocuğa dönüşeceğini de biliyordur belki. Kim bilir? 1870 Vassuras Kahve Baronları. Dünyanın tükettiği kahvenin çoğunun Parabia Irmağı Vadisi'nin güneyinde üretildiği gibi, kilometre başına düşen en çok sayıdaki Vikont, Baron ve Markiz de orada yetişiyor. Brezilya tahtından İmparator II. Pedro, Paraguay Savaşı'na bunca parasal destek sağlamış olan kahve kölecilerini şimdi yeni soyluluk ünvanlarıyla ödüllendiriyor. Büyük çiftliklerin hiçbirindeki köle sayısı 100'den az değil. Daha gün ağarmadan demir bir çanın çalmasıyla köleler teknede yıkanıyor. Efendimiz İsa peygambere yüksek sesle şükran duası okuyor ve 9 düğümde kırbacın verdiği esinle yokuş yukarı iş başına yürüyorlar. Efendilerin oğulları da kara derili ebeler dünyaya getirip kara derili süt nineler emziriyor. Kara derili dadılılar onlara şarkılar, efsaneler anlatıyor, yemek seçmesini öğretiyor. Efendilerin oğulları kara derili çocuklarla oyun oynamasını öğreniyorlar. Kara derili kızlarla da sevişmesini. Yine de kimin mal sahibi, kiminse mal olduğunu daha küçük yaştan biliyorlar. Bir kardeş çocuğu ya da yeğenle evlenmeleri aile bağlarını pekiştirip kanın soyluluğunu sürdürecektir. 23. ayrımın sonu. Sayfa 232.